Ayrım 16, Deniz Kurdu, Jack London, sayfa 191. Bayan Brewster elbise dikmesini bilmediğini anlatmak istercesine dudağını büktü. Onun nedendi korktuğunu, şaşırdığını ama bütün bunları cesurca saklamaya çalıştığını biliyordu. ''Sanırım siz de Bay Van Bey'den gibi başkalarının size hizmet etmesine alışıksınız.'' Neyse, bana kalırsa kendiniz için biraz iş yapmak saatinize pek zararlı olmaz. Ha sahi, hayatınızı nasıl kazanırsınız?
Kadın saklayamadığı bir şaşkınlıkla ona baktı.
Size hakaret etmek istememiştim, inanın bana. İnsanlar yemek yerler, onun için bunu da bir yerden sağlamak zorundadırlar. Buradaki insanlar yaşamlarını sürdürebilmek için ayı balığı vururlar. Ben de aynı nedenle bu gemiyi yönetiyorum. Bay Van Bey'den şimdilik bana yardım ederek ekmeğini kazanıyor. Peki siz ne yaparsınız?
Omuzlarını silkti.
Siz kendinizi besler misiniz yoksa başkası mı sizi besler?
Korkarım ki şimdiye dek çoğunlukla beni hep başka biri besledi diye güldü.
Cesurca davranmaya çalışıyordu ama kurtlar sana bakarken gözlerinin dehşetle büyüdüğünü fark ettim. Sanırım yatağınızı da başka biri düzeltiyor.
Ben yatak düzeltirim.
''Sık sık mı yaparsınız bu işi?''
Kadın başını salladı.
''Sizin gibi hayatlarını kazanmak için çalışmayan insanlara Amerika'da ne yaparlar biliyor musunuz?''
''Çok cahilim'' dedi kadın. ''Benim gibi olan zavallı insanlara ne yaparlar?''
''Hapsederler. Onların durumuna hayatını kazanmama suçuna serserilik denir. Eğer ben durmadan doğru ve yanlış sorunları üstüne düşünen Bay Van Weyden'in yerinde olsaydım, size yaşamayı hak etmek için hiçbir şey yapmadığınız halde ne hakla yaşadığınızı sorardım.
Ama siz Bay Van Weyden olmadığınıza göre cevap vermek zorunda değilim, değil mi?
Ona o kadar korku dolu gözlerle bakıyordu ki içim parçalandı. Konuyu burada kesip başka şeylerden bahsetmeyi denedim. Ama kurtlar sen bana bu fırsatı vermedi. ''Hiç kendi emeğinizle bir dolar kazandınız oldu mu?'' diye sordu. Alacağı cevaptan emindi, sesinde bir zafer belirtisi vardı.
''Evet, kazandım'' dedi kadın yavaşça.
O anda kurtlar senin suratındaki ifadeye kahkahalarla gülebilirdi.
''Küçük bir kızken 5 dakika sessiz durduğum için babamın bana 1 dolar verdiğini hatırlıyorum.''
Kurtlar sen gülümsedi. ''Ama bu çok öncelerdeydi'' diye devam etti kadın.
''Zaten 9 yaşındaki bir kızdan hayatını kazanmasını bekleyemezsiniz.''
''Ama şimdilik'' dedi biraz sustuktan sonra, ''senede aşağı yukarı 1800 dolar kazanıyorum.'' Bir anda bütün gözler tabaklardan kalkıp ona baktı. ''Senede 1800 dolar kazanan bir kadın bakılmaya değerdi. Kurtlar sen onu takdir ettiğini saklayamadı.'' ''Maaş mı yoksa parça başına mı alıyorsunuz?'' diye sordu.
''Parça başına'' diye cevap verdi kadın hemen.
''1800 dolar'' diye hesap etti kurtlar sen. ''Ayda 150 dolar eder. Peki Bayan Brewster, hayaletin küçümsenecek bir tarafı yoktur. Bizimle olduğunuz sürece kendinizi maaş alıyor farz edebilirsiniz.''
Kadın cevap vermedi. Daha bu adamın tavırlarına alışık değildi.
''Yalnız ne iş yaptığınızı sormayı unuttum'' dedi kurtlar sen. ''Ürettiğiniz nedir? Ne gibi aletlere ve maddelere ihtiyacınız var?''
''Kalem ve mürekkep'' diye güldü kadın. ''Ha evet, bir de daktiloya.''
''Siz Maud Brewster'sınız'' dedim yavaşça ve onu sanki suçlarcasına merakla bana baktı.
''Nereden biliyorsunuz?
Değil misiniz?'' diye sordum. ''Evet'' dercesine başını salladı. Bu kez şaşırma sırası kurtlar sendeydi. Bu isim onun için hiçbir şey ifade etmiyordu. Ama benim için bir şeyler ifade etmesi beni gururlandırdı. İlk kez kendimi ondan üstün hissettim.
''Küçük bir kitap hakkında bir yazı yazdığımı hatırlıyorum'' diye başlamıştım ki sözümü kesti. ''Siz...''
Şimdi bana gözlerini açmış meraklı meraklı bakıyordu. Ben de evet dercesine başımı salladım.
''Humphrey Van Weyden'siniz'' diye sözünü tamamladı. ''Sonra çok memnun oldum'' dedi rahatlayarak.
''O yazıyı hatırlıyorum'' diye devam etti söze.
''O çok, çok güzel yazıyı.''
''Hiç de değil'' dedim alçak gönüllülükle. ''Benim yargılarımı ve söylediklerimi önemsemiyorsunuz. Üstelik bütün eleştirmenler benimle birlikteydi.'' Lang, İngiliz edebiyatında kadınlar tarafından yazılan en büyük 4 şiir arasına sizinkini de almıştı.
Ama siz bana Amerikalı Bayan Maynell demiştiniz.
Doğru değil miydi diye sordum.
Hayır, o önemli değil diye cevap verdi. Alınmıştım.
Bilinmeyeni ancak bilinenle ölçebiliriz diye cevap verdim en entelektüel tavrımla. Bir eleştirmen olarak sizi bir yere yerleştirmek zorundaydım. 7 tane kitabınız kütüphanemde duruyor. Ama kusuruma bakmazsanız şunu da söylemeliyim ki, şiirlerinizle aynı değerde olan 2 tane makale kitabı da onların yanında durmakta. Çok geçmeden İngiltere'de bilinmeyen biri yükselecek ve eleştirmenler ona İngiliz Maud Brewster diyecekler.
Çok iyisiniz diye mırıldandı. Sesinin tonu, seçtiği kelimeler bana başka bir dünyayı hatırlatıyordu.
Ve siz Maud Brewster'sınız dedim yavaşça.
Ve siz de Humphrey Van Weyden'siniz diye cevap verdi bana. Ne kadar inanılmayacak bir şey. Anlamıyorum. Herhalde şimdi sizden romantik bir deniz romanı beklemeyeceğiz.
Hayır hayır diye cevap verdim. İnanın ki böyle bir şey için belge toplamıyorum. Ne roman yazmak için niyetim ne de böyle bir şey için arzum var.
Söyleyin bana, neden kendinizi Kaliforniya'ya gömdünüz diye sordu. Size hiç yaraşmayacak bir şey bu. Biz doğudakiler sizi o kadar az gördük ki.
Yaptığı kompliman karşısında başımı önüme eğdim. Bir keresinde sizinle neredeyse Philadelphia'da karşılaşacaktık. Browning üstüne bir toplantıydı galiba, siz bir konuşma yapacaktınız. Ne yazık ki trenim 4 saat rötar yapmıştı. Birden nerede olduğumuzu unutmuş, kurtlar sene ve diğerlerini aldırmadan sadece ikimizi ilgilendiren şeyler üstünde konuşmaya başlamıştı. Avcılar masadan kalkıp güverteye çıktıklarında biz hala konuşuyorduk. Bizimle birlikte yalnız kurtlar sen kalmıştı. Birden onun masaya dayanıp bilmediği dünya üstüne yaptığımız konuşmayı dinlediğini fark ettim. Söylemekte olduğum cümlenin yarısında durdum. Bütün tehlikeleri ve endişeleriyle içinde bulunduğumuz durum beni kendime getirmişti. Aynı şeyi Bayan Brewster da düşünmüş olmalıydı ki korkuyla kurtlar sana baktı. Kurtlar sen ayağa kalkıp bir kahkaha attı, sesi buz gibiydi. ''Bana aldırmayın'' dedi elini sallayarak. ''Haydi haydi konuşmanıza devam edin, yalvarırım.'' Ama konuşma bitmişti. Biz de masadan kalkıp kahkahalarla gülmeye başladık. Bölüm 21. Yemekteki konuşmada ben ve Maud Brewster tarafından önemsenmemenin acısını kurtlar senin birinden çıkaracağı belliydi. Sonunda onun kurbanı Thomas Muggeridge oldu. Kaptanın kendisine ihtar etmesine rağmen gömleğini değiştirmemiş, söküklerini dikmemiş, sobanın üstündeki yağı ve mutfağı temizlememişti.
''Sana ihtar etmiştim ahçı başı'' dedi kurtlar sen, ''şimdi cezanı çekmen gerek.''
Muggeridge'in suratı birden bembeyaz oldu. Kurtlar sen birkaç adama gelmelerini ve beraberlerinde de ip getirmelerini söyleyince zavallı ahçı can havliyle kendini mutfaktan güverteye attı. Tayfalar sırıtarak bakıyorlardı ona. Her tarafı leş gibi bırakıp temizlemediği için ona biraz ceza vermek bütün tayfaların hoşuna gidiyordu. Hayalet aşağı yukarı saatte 3 mil hızla gidiyordu ve deniz sakindi. Ama Thomas Muggeridge'in denize girmeye hiç niyeti yoktu. Herhalde daha önce bazılarının başına gelişini seyretmiş olmalıydı bu işin. Üstelik su çok soğuktu ve ahçı sıhhatsizlik içinde korkudan titriyordu. Her zaman olduğu gibi nöbetçilerle avcılar onun peşinden koşmaya başladılar. Muggeridge'in sudan ödü kopuyordu. Kendisinden hiç beklenilmeyen bir hızla ve çeviklikle güvertede 4 dönüyordu. Pupayı ve mutfağı dönüp kameraların üstüne fırladı ama peşindekiler de onun ardından kameraların üstüne atladılar. Fakat o yine aynı çeviklikle tekrar güverteye atladı ve ön tarafa doğru koşmaya başladı. Tam o sırada kürekçi Harrison onun önüne çıktı. Ama Muggeridge hızla bir serene sıçradı. Bir anda yapmıştı bunu. Kollarıyla serene asıldı, bütün vücuduyla sallandı ve üstüne gelmekte olan Harrison'ın karnına okkalı bir tekme yerleştirdikten sonra tekrar güverteye atladı. Bütün bunları tayfalardan gelen kahkahalar ve alkışlar izledi. Muggeridge bu arada kendisini kovalayanların çoğunu geride bırakmış, topu kovalayan bir futbolcu gibi yine pupaya doğru koşmaya başlamıştı.
Ama o kadar hızlı koşuyordu ki kameranın yanından dönerken hızını alamadı, ayağı kaydı ve düştü. Nilsson dümendeydi. Magridge'in yuvarlanmakta olan vücudu ona çarpınca o da Magridge'in üstüne düştü. Ama ayağı sadece Magridge kalktı. O zayıf bedeni güçlü Nilsson'un bacağını kırmayı becermişti. Parsons dümene geçti ve gemideki kovalamaca devam etti. Magridge korkuyla kaçıyor, tayfalar bağırıp birbirlerine emirler veriyorlar, avcılar ise kahkahalarla gülüyorlardı. Bir ara Magridge üstüne çullanan üç adamın altından kalktı, ağzından kan akmaya başlamıştı. Direklerden birine fırlayıp var gücüyle yukarı tırmanmaya başladı. Onunla beraber yarım düzine tayfada direklere atıldılar. Ufti Ufti ile Latimer'ın sandalının kürekçisi olan Black onun peşinden direğe tırmanmaya başladılar. Oldukça tehlikeli bir işti bu. Güverteden aşağı yukarı 30 metre yükseklikte direklere sadece kollarıyla tutunarak kendilerini Magridge'in tekmelerinden korumak için yapabilecekleri hiçbir şey yoktu. Magridge çılgınca tekmeler savuruyordu. Sonunda Ufti Ufti bir eliyle direğe tutunurken öbür eliyle de ahçıbaşının ayağını yakaladı. Az sonra Black de onun ikinci ayağını yakalamıştı. Üçü birden direkten aşağı kayarak arkadaşlarının kollarına düştüler. Hava savaşı sona ermişti. Thomas Magridge ağzından kanlar aka aka güverteye getirildi. Kurt Larsen ipi onun kollarının altından geçirerek bağladı. Sonra küpeşlerin üstünden denize atıldı. 20-25-30 metre ip suya bırakıldı. Kurt Larsen çekin diye bağırdı. Ufti ufti ipi gerdi ve ahçıbaşı suyun üstüne çıktı. Acıklı bir sahneydi. Ahçı boğulmadığı halde boğulmanın bütün acılarını çekiyordu. Hayalet çok yavaş gitmekteydi. Ne zaman bir dalganın üstünde yükselse ip geriliyor, ahçı da nefes alabiliyor, ardından yine suların içine gömülüyordu. Maud Brewster'ın varlığını unutmuştum. Birden onu yanımda görünce hatırladım. Gemiye geldiğinden beri ilk defa güverteye çıkıyordu. Onun güverteye çıkmasıyla etrafı bir ölüm sessizliği kapladı. ''Bu neşenin nedeni ne?'' diye sordu. ''Kaptan Larsen'e sorun.'' diye cevap verdim soğukça. Bu vahşete onun da tanık olacağı düşüncesiyle endişelenmeye başlamıştım. Söylediğimi yapıp tam kaptana dönmek üzereydi ki birden gözü ipi elinde tutan Ufti Ufti'ye takıldı. ''Balık mı tutuyorsunuz?'' diye sordu ona. Ufti Ufti cevap vermedi. Denizden ayrılmayan gözleri birden parladı. ''Bir köpek balığı efendim.'' diye bağırdı. ''Çabuk çekin haydi hep beraber.'' diye haykırdı Kurt Larsen ve ipe atıldı, hızla çekmeye başladı. Magridge de hava ailinin bağırışını duymuş, çığlıklar atmaya başlamıştı. Denizin üstünde siyah bir çizgi gözüme çarptı. Ahçının gemiye çekilişinden çok daha büyük bir hızla ona yaklaşmaktaydı. Onu köpek balığının mı yoksa bizim mi önce yakalayacağımız bir an meselesiydi. Magridge tam altımıza geldiğinde gemi alçaldı, bu da köpek balığının işine yaramıştı. Denizin üstündeki siyah çizgi kayboldu. Kurt Larsen ipi hızla çekti. Ahçıbaşının gövdesi suyun üstüne yükseldi ve onu köpek balığınınki izledi. Ahçıbaşı bacaklarını karnına toplamaya çalışırken köpek balığı bir kez daha sıçradı ve sulara gömüldü. İşte o anda Thomas Magridge'in çığlığı bütün okyanusa yayıldı. Sonra yeni yakalanmış bir balık gibi güvertenin üstüne düştü. Aynı anda güvertenin üstünü oluk gibi akan bir kan gölü kaplamıştı. Sağ ayağı bileğinden itibaren yoktu. Hemen Maud Brewster'a baktım, yüzü bembeyaz olmuş, gözleri dehşetle açılmıştı. Thomas Magridge'e değil Kurt Larsen'e bakmaktaydı. O da bunun farkına vardı ve bir kahkaha atıp konuştu. ''Erkek oyunu bu Bayan Brewster, sizin alıştıklarınızdan belki biraz daha kaba ama yine de bir erkek oyunu. Köpek balığı hesapta yoktu. Bu anda kafasını kaldırıp ayağının yerinde olmadığını gören Magridge bütün vücudunu öne fırlatıp dişlerini Kurt Larsen'in bacağına geçirmişti. Kurt Larsen soğukkanlılıkla sözünü kesti, baş parmağıyla işaret parmağını ahçıbaşının kulaklarının ardına gömdü. Ahçıbaşının ağzı açıldı ve Kurt Larsen kendini kurtardı. ''Dediğim gibi'' diye devam etti, ''hiçbir şey olmamış gibi, köpek balığı hesapta yoktu. Diyebiliriz ki bu onun kaderiymiş.''
Kadın onun sözlerini duymamış gibiydi. Yüzünde bir nefret ifadesiyle başını çevirdi. Yürümeye tam başlamıştı ki olduğu yerde sallandı ve bana tutundu. Onu tam vaktinde yakalayarak düşmesini önledim ve sonra da kameraya götürüp oturttum. Bayılacağını sanmıştım fakat kendini kontrol edebilmesini biliyordu. ''Sargıları getirir misiniz Bay Van Weyden?'' diye kurtlar senin bağırdığını duydum. Durakladım. Kadının dudakları kımıldadı ve yaralı adamın yardımına koşmamı istercesine bana baktı. Ve ''Lütfen'' diye fısıldadı zorlukla. Ben de ona itaat ettim. Bu zamana dek operatörlükte oldukça bilgi edinmiştir. Kurtlar sen yapacağım şeyleri söyledikten sonra yanıma da birkaç kişi verip beni yalnız bıraktı. O köpek balığından intikam alacaktı. Birkaç damarı kapatmıştım ki tayfaların sevinçle bağırdığını duydum. Yardımcılarım teker teker beni terk edip ne olup bittiğini seyretmeye gittiler. Aşağı yukarı 5 metre boyundaki bir köpek balığı güvertede yatmaktaydı. Açık ağzında keskin dişleri görünüyordu. Herkes köpek balığını gördükten sonra hayvan tekrar denize atıldı. Bölüm 22. Bana doğru gelirken ne olduğunu biliyordum. 10 dakika onun hevesle mühendisle konuşuşunu seyretmiştim. Susmasını işaret ederek onu tayfaların duyamayacağı bir yere götürdüm. Yüzü bembeyaz ve asıktı. İri gözleri gözlerimin içine bakmaktaydı. O Humphrey Van Weyden'in ruhunu aramaya gelmişti yanıma. Ama Humphrey Van Weyden'in hayalete bindiğinden beri gururlanacak hiçbir şeyi kalmamıştı. Geminin arka tarafına yürüdük, bir an durup yüzüme baktı. Dikkatle etrafımıza bakıp kimsenin bizi duymayacağından emin oldum. ''Ne var?'' diye sordum hafifçe ama yüzündeki sıkıntılı ifade geçmemişti. ''Bu sabahki olayın bir kaza olduğunu anlayabilirim.'' diye söze başladı. ''Ama az önce Bay Haskins'la konuşmaktaydım. O bana kurtarıldığımız gün ben kameradayken iki kişinin bile bile ölüme bırakıldığını anlattı.'' Sanki bu olayın suçlusu benmişim gibi ya da en azından suça ortakmışım gibi bakıyordu bana. Anlatılanlar doğru diye cevap verdim. O iki kişi bile bile öldürüldü. Ve siz de buna izin verdiniz diye bağırdı. Engel olamadım desek daha doğru olur diye cevap verdim. Ama ona engel olmaya çalıştınız mı? Çalıştınız mı kelimesinin üstüne basarak konuşmuştu. Hayır, böyle bir şey yapmadınız diye devam etti benim cevabımı beklemeden. ''Neden yapmadınız?'' Omuzlarımı silktim. ''Şunu hatırlamalısınız ki Bayan Brewster, bu küçük dünyada daha yeni yaşamaya başladınız. Burada geçerli olan yasaları henüz bilmiyorsunuz. Kendi insanlık, erkeklik kavramlarınızla bu gemiye bindiniz. Ama burada bu kavramların geçerli olmadığını anlayacaksınız. Bu değişimi ben de geçirdim.'' dedim içimi çekerek. Söylediklerime inanmıyormuşçasına başını salladı. ''Ne yapmamı öğütlersiniz bana? Elime bir bıçak, bir tabanca ya da bir balta alıp bu adamı öldürmemi mi?'' İrkildi. ''Hayır, hayır, böyle bir şey isteyemem. Öyleyse ne yapmalıyım? Kendimi mi öldürmeliyim?'' ''Tamamen bir maddeci gibi konuşuyorsunuz.'' diye karşı çıktı. ''Ahlak duygusu diye bir şey vardır ve bu her zaman etkilidir.'' Gülümsedim. ''Ne onu ne de kendimi öldürmemeyi ama onun beni öldürmesine izin vermemi öğütlüyorsunuz bana.'' Konuşmaya başlayacaktı ki elimi kaldırıp susturdum onu. Ahlak ya da cesaret bu yüzden dünyada önemsiz şeyler. O öldürülen adamlardan biri olan Leach aşırı derecede cesur bir insandı. Diğeri, yani Johnson da öyleydi. Ama bu cesaretin onlara hiçbir yararı olmadığı gibi mahvolmalarına da sebep oldu. Eğer ben de onların yaptığını deneyecek olursam benim de başıma aynı şey gelecektir. ''Şunu anlamalısınız Bayan Brewster ve kafanıza yerleştirmelisiniz ki bu adam bir canavardır, onun vicdanı yoktur, onun için hiçbir şey kutsal ya da korkunç değildir. Ben onun sayesinde bu gemiye alındım ve onun sayesinde hala yaşıyorum. Hiçbir şey yapamam çünkü ben bu canavarın bir kölesiyim, tıpkı sizin de şimdi onun kölesi olduğunuz gibi. Çünkü yaşamak istiyorum, siz de yaşamak isteyeceksiniz.'' Çünkü onunla savaşıp onu yenemem, tıpkı sizinle onunla uğraşıp onu yenemeyeceğiniz gibi. Devam etmemi bekledi. Geriye ne kalıyor? Benim oynadığım rol zayıf bir adamın oynadığı rol. Susup çaresizlik içinde kıvranıyorum.
Siz de susup çaresizlik içinde kıvranacaksınız. İyi bir şey bu. Eğer yaşamak istiyorsak yapabileceğimiz en iyi şey. Savaş her zaman kuvvetlerin değildir. Zaten bizim de bu adamla mücadele edecek gücümüz yok. Eğer savaşı kazanmak istiyorsak kurnazlıkla kazanmaya çalışmalıyız. Beni dinlerseniz siz de böyle yapın. Benim durumumun tehlikeli olduğunu biliyorum. Ama şunu da belirteyim ki sizinki daha da tehlikeli. Birlikte hareket etmeliyiz ama bunu belli etmemeli, saklamalıyız. Açıkça sizin tarafınızda olamayacağım. Başıma ne gelirse gelsin siz de sessiz kalmalısınız. Bu adama karşı gelmemeliyiz. Ne yaparsa yapsın ona gülümsemeli ve dostça davranmalıyız.
Eliyle alnını kaşıdı. Hala bir şey anlamıyorum.
Dediğim gibi yapın dedim emredercesine. Kurtlar senin olduğu yerden bize doğru baktığını görmüştüm. Dediğimi yapın. Çok geçmeden haklı olduğumu göreceksiniz.
Öyleyse ne yapmalıyım diye sordu. Endişeli endişeli baktığımı fark etmişti.
Bütün cesaretinize rağmen dedim aceleyle. Bu adamı sinirlendirmeyin. Ona dostça davranın. Konuşun onunla. Edebiyat ve sanat tartışın. Böyle şeylerden hoşlanır. Onun oldukça ilginç bir dinleyici ve hiç de aptal olmadığını göreceksiniz. Ve lütfen kendiniz için bu geminin vahşetine tanık olmaktan kaçının. Rolünüzü oynamanızı daha da kolaylaştıracaktır.
Yalan söyleyeceğim demek dedi isyan edercesine. Konuşmalarımla ve hareketlerimle yalan söylememi istiyorsunuz.
Kurtlar sen geminin ortasında beraber yürüdükleri Latimer'dan ayrılmış bize doğru gelmekteydi. Umutsuz bir durumdaydım. Lütfen, lütfen beni anlayın dedim aceleyle sesimi alçaltarak. İnsanlar üstüne edindiğimiz tüm tecrübeler geçersiz burada. Baştan başlamalısınız. İnsanları gözlerinizle idare etmeyi, düşündüklerinizi gözlerinizle açıklamayı tercih ettiğinizi görüyorum. Bunu benim üstümde de kullandınız. Bana gözlerinizle emir verdiniz ama bunu kurtlar senin üstünde denemeyin. Belki bir arslanı yola getirebilirdiniz ama o sadece sizinle alay eder. Evet, yapar bunu. Onu tanıdığım için her zaman gurur duydum diye söze devam ettim bağırarak. Kurtlar sen yanımıza gelmişti. Editörler ondan korkarlardı ve hiçbir şeyini yayımlamadılar. Ama onun hakkındaki kararlarımda o güzel şiirini yayımladığı zaman neden de haklı olduğumu anladım.
Bir gazetede çıkmıştı değil mi dedi Bayan Brewster.
Evet bir gazetede çıkmıştı diye cevap verdim. Ama dergilerin onu yayımlamak istemediklerinden değil. Harris'ten söz ediyorduk dedim kurtlar sana. Evet dedi gazetede çıkan şiirini ben de hatırlıyorum. Çok duygulu ve hayallerle dolu bir şiirdi. Gidip ahçı başına bir baksanız iyi olur Bay Van Wey'den. Oldukça huzursuz. Durmadan da yakınıyor durumundan.
Beni oradan kibarca kovmuştu. Mangridge'in yanına gittiğimde onu verdiğim morfinin tesiriyle horul horul uyurken buldum.
Güverteye çıkmakta acele etmedim. Daha sonra çıktığımda Bayan Brewster'ı kurtlar seninle konuşurken buldum. Bu hoşuma gitmişti. Söylediklerimi yerine getiriyordu. Ama hoşlanmadığı bir şeyi yapmanın verdiği kırıklık vardı üstünde.
16. ayrımın sonu. Sayfa 207.